Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz İslam Tefekkür Ufku programında. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de, Rabbim razı olsun hocam.
Cümlemize sağ olun.
Bu hafta tarihselciliği biraz daha konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme atılan iftiralar üzerinden ve yine Peygamber Efendimizin Arap Yarımadası'na gönderilmiş olmasının, vahyin başlangıcının Arap Yarımadası'nda olmasının hikmetlerini konuşurken bu tür mevzulara değindik ama bu hafta biraz daha zannediyorum teknik manada ele alacağız. Evet. Tarihselcilik nedir? Tarihselciler dediğimiz bu güruh hangi safsatayı ortaya atarlar ve biz bunlara hangi cevapları veririz hocam?
Allah razı olsun. Dilimizin döndüğünce inşallah Cenab-ı Hak yardım etsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Burada tabi başlığımız bizim tarihselcilik. Üstadımız çok güzel bir ifadeyle sıfatlamış safsatası. Yani bu tarihselcilerin yapmış olduklarının aslında özeti safsata.
Evet.
Şimdi burada tabii biz tarihselciliği şöyle bir geçmişe bakarak düşünecek olursak, yani tarihselliğine bakarak düşünürsek onların ifadesiyle, daha çok Batı'nın müsteşriklerin geliştirmiş olduğu o fikirlerden mülhem, oralardan yola çıkarak bir takım şeyler geliştirdiklerini görüyoruz. Fikirler ve iddialar geliştirdiklerini görüyoruz. Daha çok 1800'lü yıllar itibariyle başlayan, özellikle 1700'lerin sonunda bu Hint alt kıtası dediğimiz o bölgede oluşan, işte bu Muhammed Abduh Ebu Reyye Mısır bölgesine geçildiğinde, işte yine Reşit Rıza vesaire diye böyle bunların aslında başlangıcını ortaya çeken Fazlur Rahman diye daha çok böyle karşımıza gelen isimler, onlar Kur'an üzerinden, Kur'an'la birlikte hareket ederek bir Kur'ancılık tabakası oluşturmaya çalışmışlardı. Onun uzantılarıyla tabi bugün Suudi Arabistan bölgesindeki o Selefi, yani Vahabi çizgisiyle birlikte Mısır'da gelişen o İngiliz kolonyal baskılarının Hint alt kıtasındaki haliyle birlikte, yine bugünkü Şia'nın, Şii doktrinin diyelim, teşeyyuh doktrini diye geçer, Şiileşme politikasının uzantısı olarak bazı haller, bazı fikirler aslında Ehl-i Sünnet içerisindeki anlaşılan, biz bunu Ehl-i Sünnet kavramına da özellikle Kur'an ve sünnetle amel olunan, amel edilen halleri ifade için kullanıyoruz. Yani aslında ehli sünnet eşittir İslam, İslam eşittir hakiki din anlamındadır. Ama buradaki ehli sünnet İslam, inne dine indallahil İslam kelimesinin yerine kullanılmamalıdır. Bu doğru da bir kullanım değildir aslında. Buradaki hal ehli sünnet dediğimiz, İslam oldum diyen, oradaki ben Müslümanım diyen bir kimsenin Kur'an ve sünnet çizgisi üzere yürümesi halidir. Buna ehli sünnet denir bu bağlamda. Çünkü bugün Şia ehli sünnet olarak adlandırılmaz ama kendilerine biz Müslümanız derler. Bugün bazı çok radikal dediğimiz bazı görüşler vardır. İslam'la belki bağdaşmayan, bidat ehli olan insanlar vardır. Bunlar da kendilerine İslam derler ama İslam'la bağdaşırlar mı? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların içerisinden birisi kurtulacaktır. Hangisidir ya Resulallah dediğinde, ashabım ve ashabımın yolunu takip edenlerdir diyecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden burada Hazreti Peygamber'in buradaki ehli sünnet vel cemaat dediği hal, bizim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Kur'an ve sünnet çizgisinde yürüyen Hulefâ-i Raşidîn el-Mehdiyîn diye rivayetlerde yer alan ve akabinde de onların temsiliyle günümüzde İslam'ı anlatmaya, tebliğde bulunmaya çalışan ulemayı kibar diyelim. Bu anlamda biz tarihselcilik diye, yani Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın o dönem şartları içerisinde peygamber olduğu, aslında müsteşriklerin Arap peygamber ifadesini destekler mahiyette ama bunu biraz daha bizim içimizden bir şekilde yaparak, bugün modernist dediğimiz ya da tarihselci dediğimiz kimseler kendilerini Müslüman olarak ifade eden ve Kur'an ve sünneti bilen ve bunların üzerinde, Kur'an ve sünnet üzerinde yorumlar geliştirerek bir takım görüşler serdeden kimselerden oluşur. Burada tabii Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleri üzerinde hem ekonomik ve siyasi, hem ahkam ifade eden, hem de Hazreti Peygamberin şahsında gündelik hayatı ya da yaratılışıyla ilgili şemail dediğimiz rivayetleri de öne çıkararak bazı ifadelerin karşılık bulması halidir. Burada ben düşündüm, şöyle yaptığımız çalışmalarda bir gözden geçirdim. Dedim ki kaç maddede bunlar özetlenir diye. Şöyle aslında epeyce bir maddesi var ama ortalama bir 20 kadar madde üzerinde bunların durduğu yer ortaya çıkıyor. Bunların temel doktrini, yani temel anlayışı, Kur'an bize yeter algısıdır. Yani onlar Hazreti Peygamber'in şeriat içerisinde, yani Kur'an'dan sonra hüküm koyan وَإِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَ مِنْ اَمْرِهِمْ ayetinde, yani Allah ve Resulü bir konuda hüküm koyduğu zaman tercih etme hakkınız yoktur ayetinde bulunan hali Kur'an'a hamledip, Allah bir hüküm koyarsa, Kur'an bir hüküm koyarsa diye tercüme ederek ne yapıyorlar? Kendilerince bir hal geliştirmeye çalışıyorlar.
Peygamberi devreden çıkartıyorlar.
Aslında burada iki hal var. Bunlardan birincisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birebir reddedilmesi, yani inkar edilmesi, devreden çıkarılması. İkincisi hadisler üzerinden hareketle mana bakımından bir şeyler söyleyerek peygamberi devre dışı bırakmaya çalışması. Aslında peygamberi pasivize etmek, yani orada nötrleştirmek. Peygamberi orada var yok arası bir hale getirmek onların ana gayelerinden bir tanesi. Burada birincisi bunu kullanıyorlar. Yani Kur'an'ı biz tek başına aldığımız zaman içerisinde her şeyi buluruz. Çünkü Kur'an'da estağfirullah ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mubin yazıyor. Yani Kur'an'da yaş, kuru, ne varsa her şey var. O zaman benim efela ta'kilun, efela tetefekkerun, efela tetefekkerun ayetlerinden yola çıkarak, yani Kur'an'ı anlama, anlamlandırma, kendimce öğrenme hakkına sahibim ve bunu öğrenmekle mükellefim, ben öğrenebilirim deyip böyle çok mantıklı cümlelerle de geliyorlar. Halbuki buradaki ifadenin karşılığı Resulullah ile birlikte anlam kazanıyor. Yani biz burada efela ta'kilun derken Allah Resulü ile birlikte Kur'an'ı akıl etmeyi düşüneceğiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i birinci anlamda kendisine indirilen Resulullah'ın anladığını ve oradan anlaşılanın da yaşayan Kur'an olarak hayata tatbik olunduğunu, Allah Resulü لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةُ حَسَنَ ayetinin akabini buraya birleştirerek düşüneceğiz. O zaman şöyle bir şey çıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'siz bir Kur'an yorumu birilerinin kendini Resul yerine koymaklığıyla birlikte sanki pekişmiş oluyor.
Evet. Geçen haftaki bahsetmiş olduğumuz bu iftiraların temelini de bu oluşturuyor o zaman.
Tabii asıl
mesele bu. Yani peygamberi o manada boşa çıkartmak.
Tabii asıl mesele bu. Çünkü şöyle bir şey var. Yani İslami tefekkür, İslami düşünce belli bir dönemde çok zirve hayat yaşadı. Yani gerçekten biz İslami düşüncenin zirvede olduğu, insanların hem bilimde hem teknikte çok ileride olduğu, Müslümanların önde olduğu dönemleri gördük. Ancak bir alçalma, tilkel eyyâmü nüdâvül uhlâ beynen nâs diye geçen ayette, yani insanlar arasında zaman evrilir, döndürülür. Yani küfür yükselir. Bu anlamda küfrün dışında iman sayıca burada düşmeye başlar. Belki zayıflar. İman bu anlamda, imanlılar yükselir. Diğeri düşmeye başlar. Bir orantı vardır aralarında. Bu tefekkür vesaire düşmeye başlayınca, biz üretemeyince, belli bir takım şeyler ortaya koyamayınca, bu sefer üretmeye çalıştığını söyleyenleri taklit başladı. Bu özellikle modernistlerin durduğu noktada iddialarına baktığımızda, biz sanki mevcut ulemanın o dönem şartları itibariyle ilmi dondurduğunu düşünüyoruz.
Felsefeyi devreye soktukları dönem diyebilir miyiz
bunu hocam? Yani şöyle, aslında felsefe çok erken dönemde de, ta Abbasiler döneminde de aslında bir tanışıklık söz konusu. Burada felsefi doktrin bizim İslami tefekkür ileride olduğu zaman çok fazla etkili olmadı. Biz İslami tefekkürü gerilettikten sonra onlar etkili olmaya başladı. Yani işin özü bu. Çünkü biz İslami ve düşünceyi, Müslümanca düşünmeyi ve İslami tefekkürü Kur'an ve sünnet bağlamında geliştirmeyi becerememeye başlayınca diğer akıllar öne çıkmaya başladı. Zaten buradaki bir diğer modernistlerin oturduğu nokta akıl nas ilişkisi. Yani biz aklı nerede kullanacağız? Yani akıl ve vahiy yan yana geldiğinde akıl vahiy tabiiyeti nasıl olacak? Akıl mı vahiy tabi olacak? Vahiy mi akla tabi olacak? Vahiy biz akılla anlayacağız. O zaman akıl mı önde duracak, vahiy mi önde duracak diye böyle tenkitlere de girdiler bu adamlar. Ve akabinde insanlarımızı nas'ı öne çıkardığını göstererek, nas'tan kastımız Kur'an ve sünnet.
Evet.
Öne çıkardığını göstererek aslında akıllarını öncülemeye başladılar. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir uygulaması varsa Kur'an'a müteallik ya da Hazreti Peygamber'in gündelik hayata dair uyguladığı bir uygulama varsa bu uygulamayı kendi akıl perspektiflerinde doğru olup olmadığına bakarak değerlendirmeye başladılar. Mesela İşte Hazreti Peygamber'in dönemi itibariyle tavsiye ettiği bir uygulama, işte bir tıbbi uygulama ya da bir beşeri bir uygulama, o anki toplum şartları içerisinde gerekli bir uygulama. Çok meşhurdur bizim rivayetlerde, derslerde de talebeye verdiğimiz örneklerden bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra sahabinin hurma aşıladığını görüyor. Bakıyor, bir farklı bir şey uyguluyorlar. Peygamberimiz ziraat memleketinden gelmiş bir şahsiyet değil. Hazreti Peygamber daha çok ticaretten ve çobanlıktan gelmiş olan bir şahıs. Bu haliyle bakıyor, diyor ki farklı bir yöntem söylüyor. Şöyle yapsanız olmaz mıydı diyor Peygamberimiz. Tabi sahabi Efendimiz'i bu anlamda dikkate alıp öyle yapıyor. Tabi bir yıl sonra Efendimiz rekolteyi soruyor. Yani ne yaptınız?
Verim düşüyor. Çıktı.
Verim ne oldu? Efendim dediler, pek ve beklediğimiz verimi alamadık. Düştü. Siz
dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz.
Tabi buraya şöyle bir yorum da yapabiliriz. Yani bunu Abdullah Siracuddin Hoca rahmetullahi aleyh güzel bir yorumda bulunuyor. Bizim de öyle bir şeyimiz vardı aslında. Diyor ki eğer diyor sahabi Resulullah Efendimiz'e elhamdülillah deseydi belki de diyor bir sonraki yılda
bereket olacak.
Ağaçları göremeyeceklerdi diyor. Hmm. Yani bereket öyle olacaktı diyor. Çünkü Efendimizin bu bir ağacı kuru bir dalı dikip üzerin yeşerdiğine şahit olduğunu görüyor sahabi. Hatta acve hurmasının kökü böyle geldi denilir. Bu haliyle Efendimizin birçok mucizesi var. Yani kuru toprağın yeşermesi, suyun çoğalması vesaire. Bu da belki öyle bir hale dönecekti diyor. Ama neticede sahabinin uygulaması. Burada önemli olan tabii ecekti, acaktıdan ziyade olandır. O hadisede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya işlerini onlara tevdi ediyor. Hatta veşavirhum fil emr ayetinde de işte işlerin istişare edilmesi. Yani Efendimizin dünyevi işlerde istişareleri vardır ama uhrevi işlerde ya da din işlerinde sahabeyle istişaresi yok. Yani şöyle bir peygamber numunesi yok önümüzde. Yani namaz emrolundu. Neredeyiz? Mekke'deyiz. Daha henüz hicret olmamış. 1,5 yıl öncesi Miraç. Şimdi 11,5. yıldayız biz. Ve arkamızdan büyük bir boykot geçmiş ve sonrasında müşriklerin eziyetleri devam ediyor. Sahabi Darül Erkam'da Efendimizle bir araya toplanıp ya ashabım hadi bakalım şimdi ne yapalım, namaz kılalım mı kılmayalım mı? Nasıl kılalım, kılacak mıyız kılmayalım? Böyle bir istişarede bulunmuyor. Niçin? Çünkü o emri ilahi. Ne olursa olsun kılınacak o namaz. Yani bunu din işlerinde biz görmüyoruz. Yani oruç tutalım mı tutmayalım mı? Yani hac yapalım mı yapmayalım mı? Böyle bir istişare yok. Neticede naslar bellidir. Burada tabii mecellede de vardır o. Mevridi nasta iştihada mesai yoktur diye. Yani herhangi bir nas varsa ortada orada iştihat çalışmaz tabiri caizse. Burada tabii Kur'an bize yeter. Akıl öne geçirilmesi. Bir diğeri lügatçe duruş. Yani onlar daha çok belli bir kelime kalıplarından hareketle yola çıkarak kelimenin manasını öne çıkararak işte salat kelimesinin anlamıyla işte salat dua demektir. İşte namaz vakti geldiğinde namaz aslında bizim eski Türklerden alınan bir Farisi bir ifadenin karşılığıdır. Türkçede ya da Arapçada namaz kelimesi yoktur. Bunun karşılığı salattır. Salat dua demektir. O zaman biz ezan okunduğu zaman dua etsek eğilip kalkmaya gerek yoktur diye tercüme edecek kadar olayı ileri götüren hale geldi bu adamlar. Yine birçok anlam değişikliğine uğratarak bazı ifadeleri bizlere olmadığı şekliyle aktarmaya çalıştılar. Burada yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ifk hadisesinde gerçekleşen olayda Hazreti Ayşe annemizi tezkiye eden ayetlerde kastedilen hanımın Allah Resulü'nün hanımı olmadığını iddia eden ve oradaki asıl kastın Meryem annemize ait olduğu söylenen iddialarla mesela Şia'nın kendi doktrinin içerisinde böyle kabulleri vardır. O zaman Hazreti Ayşe annemize başka bir iftirayla gelmiş olacak bu insanlar. Tabii bu iftiranın karşılığında böyle bir kimseden rivayet nakledilir mi denilip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımından gelen nakillerin tamamen devre dışı bırakılması hadisesi söz konusu olacak Şia adına. Yine bir diğeri sünnetin kendi belirledikleri usullerle değerlendirme, hadisleri kendi belirledikleri usullerle değerlendirme, alternatif metotlar oluşturup o metotlar üzerinden bir takım iddialarla rivayetleri çelişilir kılma. Yani birbirleri arasında tenakuz varmış gibi kılma hali. Bir diğeri Hazreti Peygamber'in bazı rivayetleri o zamana has uyguladığını, bu zamana bir şey ifade etmeyeceğini söyleme. Bunu daha çok ekonomik ve siyasi dediğimiz o rivayetlerde görüyoruz aslında. İşte Bedir Savaşı gibi, Endek Savaşı gibi savaşlarda yapılan muahedelerde, anlaşmalarda, Medine vesikası gibi gönderilen mektuplar gibi mektuplarda o döneme aittir. Bu döneme bir şey ifade etmez algısıyla karşımıza çıkıyorlar. Hatta bunu biraz daha Kur'anileştirerek de Kur'an'daki kıssaların mitolojik hadiseler olduğunu, o güne ait bazı bilgileri bize aktardığını ya da herhangi bir bilginin bize var olarak hatta ve hatta Efendimizin kendisinin yazdığıyla ilgili iddialara kadar gidecek cesarete de geldi bu adamlar. Yine onlar Hazreti Peygamber'in özellikle kader bahsiyle ilgili ya da mucizeyle alakalı ve geleceğe dönük bizim fiten ve melahim dediğimiz bazı rivayetlerin izahında bir pozitivist duruş sergilediler. Yani bizim kendi anlayamadığımız, algılamadığımız haller nasıl olur gerçekleşir? Çok kaba bir örnek vereyim. Mesela biz Şakkul Kamer diyoruz. Ayın ortadan ikiye, birisi Ebu Kubeys Dağı'na, biri Beni Kuaykuan Tepesi'ne ayrılması hali. Bu rivayetlerde bize açık açık gösteriyor. Bunun fiili karşılığı da var. Onlardaki ifade şudur: eğer biz yapabiliyorsak bu gerçekleşebilir. Yapılamıyorsa beşer üstü şey aslında kabul edilmez tarzında rivayetleri redde kadar gidecek hale geliyor bu düşünce. Yine bazı özel hallerin genelleştirilmesi, bazı genel kaidelerin de özelleştirilmesi. Biz bunu tabii biliyoruz mantıkta. Zikrül kül irade icüz, irade ikül işte zikrül kül irade icüz diye böyle ifadeler vardır. Yani bir parça kastedilir, bütün zikredilir, bütün zikredilir, bütün zikredilir, parça kastedilir. Mesela hocanın arabasını görmüş olan bir öğrenci, hoca geldi diyebilir. Peki hocanın geldiğini gördün mü? Hayır, arabasından mülhem hareket ettik. Çünkü arabası ondan bir parça ve o bu şekliyle. İşte hocanın şapkasını gören bir kimse hocasına hamledebilir, geldi gelmedi diye. Ya da hocası gelmiş gören bir kimse onun telefonunu da getirdiğini bilir. Ya da onun cüzdanıyla beraber geldiğini bilir. Ya bu şekliyle küllün cüze, cüzün külle karşılığı diyebiliriz. Onlar bunu kendi zihin kalıplarına göre uygularlar. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tıbbi olarak bir hal uygulamıştır. İşte Medine dışından bir grup gelmiştir, karınları ağrımıştır, hasta olmuşlardır. O hasta olan insanlara Peygamberimiz bir ilaç tavsiye etmiştir, şurup yapmıştır. İşte bir devenin, yeni doğmuş bir devenin idrarından, yeni doğmuş devenin annesinin sütüyle karıştırıp bir karışım elde edip daha sonrasında onu sahabiye içirip onlara şifaya bulunması için dua etmiştir. Bunu getirip bizim karşımıza bir sünnet teşekkül etmiş gibi, dinden bir muhtevaymış gibi, o dinden bir parçaymış gibi. Halbuki bir tıbbin nebevidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu anlamda uygulamış olduğu uygulamaların rivayetlerini elimize getiren bir sürü kitap var. Tıbbin nebevi başlığı altında karşımıza çıkıyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında sadece bazı rivayetleri değerlendirilirken insan esasla, işte bizim bildiğimiz peygamber bunu yapmaz, böyle bir peygamber olur mu? Mesela vardır ya, çocuklarınıza 7 yaşında namazı emredin, 10 yaşına geldiğinizde çocuğunuzu dövün. Şimdi bu rivayet tenkit edilir. Derler ki yani peygamber niye çocuk dövsün? Peygamber çocuk dövdü demiyor bu rivayet. Bu rivayet bir terbiye metodunu anlatıyor. Namaz o kadar mühim bir ibadet ki çocuğun ahirette yiyeceği sopanın öncesinde gösterilmesi halidir bu. Aman ha bak, sen o namaza alışmazsan aman ha. Yalnız burada şunu da gözden kaçırmayalım. Namaza sopayı atacak olan da mühim. Şimdi burada biz çocuğa bu anlamda tebliğ yaparken eğer çocuğa bir örnek teşkil etmediysek, yani biz ona bir misal olmadıysak, namaz kılmadıysak, oruç tutmadıysak ya da bir İslam kültürünü onda, namaz algısını, Kur'an algısını karşısına geçirip bir numune-i imtisal olup göstermediysek, böyle bir algı oluşturmadıysak, hocam o sopayı o anne babaya vurmak lazım.
Eyvallah. Yani sadece sopa atın demiyor sonuçta yani.
O sonuçtur.
Sonuç.
O sonuç.
Son radde. Son uyarı.
En son raddedir o. Neticede evet. 10 yaşına geldiğinde hala bir de diretiyorsa, inat ediyorsa, kalkıp size kafa tutuyorsa, o zaman kaba yerlerine vurmanızda beis yoktur yani. Biz buradaki
yani dövün derken de ağız burun
göz dağıtmak değil, yani değil, gözü evet. Çıkarmak değil, kafayı gözü patlatmak değil yani. Buradaki mühim mesele şu: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namaza ne kadar büyük ehemmiyet. Çünkü biz ahirette ilk olarak namazdan sorgulanacağız. Günde 5 defa mesul olduğumuz ibadet. Evet. Bakın 7 yaşında başlıyor Peygamberimiz. Burada pedagojiyle uğraşan psikologlar, psikologları dinleyen ya da eğitim psikolojisiyle uğraşanlar bunu bilirler. Bu kuramlar vardır. Bilişsel gelişim kuramları, Piaget'dir, Kohlberg'dir, Sigmund Freud'dir vesairedir. Onların çocuk eğitimiyle alakalı yaş analizleri vardır mesela.
Evet.
Bu genelde 0-6 yaş ve 0-7 yaş arasında özetlenir. Yani çocuğun aslında karakteri 7 yaşına kadar teşekkül ediyor. Atalarımız 7'sinde neyse 70'inde odur diyor. Çünkü 7 yaşına kadar karakter bina ediyor. 7'sinden sonra artık terbiye başlıyor. Ve onun ahlaki tamamlamaları başlıyor. İmam Azam Ebu Hanife'ye göre 25'ine kadar devam eder. 25'inden sonra o da olmaz diyor. Yani biz o tamamlamayı 7 ile 25 arasına kadar artık bir tamamlama operasyonuna giriyoruz. Şimdi çocuk 7 yaşına kadar onların dediği o halleri aldığı zaman, yani o işte 0-2 yaş arası, 2-4 yaş arası, 4-6 yaş arası, 6-7 yaş, 7-9-11, 11-13, 13-17, bu şekilde bir sıralama söz konusu. Bu sıralamayı baktığımızda tabii bunu batılı yapınca kıymetdar oluyor. Ama bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam belli bir periyodik bağlamda söylediği zaman, tabii Müslümanca söylenince pek bizim kulaklarımıza küpe olmuyor. Çok af buyurun. Yani gavur söyleyince kıymetli oluyor. Hatta Resulullah'ın sözünü gavur söyleyince kıymetli oluyor. Yani gavur bırakınca sakalı, sakal sünnet oluyor. Gavur uzatınca sacı biraz, o saç sünnet oluyor. Gavur yapınca o kıymet biniyor, ama biz onu kendinden öğrenip uygulamaya girince gericilik oluyor, yobazlık oluyor, evet. Vah vah tüh oluyor.
Tam bunu soracaktım hocam. Vaktimizin de sonuna yaklaşıyoruz. Bu maddelere devam edelim önümüzdeki
tabii
hafta
inşallah.
Ama. Şimdi tarihselci dediğimiz bu güru çok ince ayrıntı, nüans noktası dediğimiz yerlerden yakalıyor bizi.
Tabii, yumuşak i̇şte, noktalar.
Yumuşak noktalar. İşte çocuk terbiyesinden söz ettiniz. Peygamber evet. Efendimizin işte birçok hadiseden bizi yakalayıp bizim kafamızı bu manada karıştırıyorlar. Ve üslup noktasında da evet. Hakikaten güzel bir dil kullanarak etkiliyorlar. Burada Müslümanın üslubu ve dini öğrenmedeki ana materyali ne olacak ki bu nüans noktalarından dolayı kafamız karışmasın hocam?
Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Biz münafıklarla ilgili bahislere baktığımızda hem Kur'an'dan hem ayetlerden hem de hadis-i şeriflerden çıkan sonuçlarla nifak alametlerini sıralar Peygamberimiz. Ama münafıkların özelliklerine baktığımızda temel özelliklerinden bir tanesi ağızlarının çok iyi laf yapıyor olması. Yani bu insanlar gerçekten çok tumturaklı, çok çetrefilli, çok güzel ifadelerle böyle insanların akıl kalıplarını, akıl zihin kalıplarını çok rahat çevirebiliyorlar. Bir de nefse göre konuşuyorlar. Yani bizim hoşumuza gidecek cümleleri, hoşumuza gidecek ifadeleri, hoşumuza gider anlam kazanan ifadeleri kullanıyorlar. Ve Kur'an ve sünnet noktasında altyapısı olmayan insanlarla yürüyorlar daha çok. Hedef olarak orayı, o kitleyi hedef alıyorlar. Ancak bu kitle entelektüel kitle. Yani onlar okumayı seviyor, araştırmayı seviyor, incelemeyi seviyor. Kur'an'ı o gözle okumak istiyor, peygamberi o gözle anlamak istiyor. Bir hoca arayışına giriyor. İşte bu anlamda bizim hocalarımızın, yani İslam'ı tebliğ eden her birimizin, sadece hocalarımız deyip biz parantezi daraltmayalım. İslam'ı tebliğ eden her bir bireyin, her bir ferdin bu anlamda bir kere öncelikle iyi bir Kur'an-ı Kerim bilgisi gerekiyor, olması gerekiyor.
Kur'an kültürü.
Kur'an kültürü olması gerekiyor. İkincisi, Hazreti Peygamber'i çok iyi tanıması gerekiyor. Hadis okuması gerekiyor. Ve Hazreti Peygamber'in o rivayetleri, o sözleri sünnete dönüştüren hallerinin iyi bilinmesi gerekiyor. Aslında bir hadis usulü, bir fıkıh usulü bu anlamda, tefsir usulü gibi usullerle birlikte ilimler öğrenmesi gerekiyor. Bu ilimleri öğretecek hoca efendileri bulmak gerekiyor. Bunların peşine takılmak gerekiyor. Onların dersi, halk ders halkalarına ya da rahle-i tedrislerine oturmak gerekiyor. Bir diğeri, tenkit etmeden, tetkik etmeden inanmamak gerekiyor. Şimdi bizde şöyle bir hadise var. Biz tenkit edilmesi gerekeni tenkit etmiyoruz. Yani eleştirilmesi gerekeni eleştirmeyiz. Ama eleştirilmemesi gereken noktasında da haddimizi de aşarız bu anlamda. Yani birçok şey söylenir. Mesela Kur'an-ı Kerim meali yazıyor bir adam. Oraya bir ifade koyuyor. O ifadeyi o adamı sevdiği için tenkit edemiyor. Ya diyor ki ya ben onu seviyorum diyor. Burada onu kastetmemiş olsa gerek diye tercüme ediyor. Hmm. Halbuki sizin orada söyleyeceğiniz şey şu. Kardeşim sen Müslüman bir insansın. Bu ifadeyi buraya nasıl koyarsın? Böyle bir anlam nasıl kazanır bu ayet demesi lazımken orada arkadaşını olan ya da o kardeşini olan ya da o sevdiği kimseye olan etki kendi düşüncesine de etki etmiş oluyor. Bu anlamda Kur'an ve sünnetle bir olup onunla birlikte düşünüp taraf olunacaksa Kur'an ve sünnet tarafı olmak lazım. Bunun için her zaman söylediğimiz hal, Eûzü Besmele'si sağlam olan, hoca efendiler, Eûzü Besmele'si sağlam olan eserler okumak lazım. Onlarla birlikte bu çalışmalara girmek lazım. Bir diğeri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kastettiği manayı, yani bir hadis okuyup, bir ayet okuyup, oradan din çıkarmamak lazım. Şimdi bu insanlar da geldikleri zaman bir ayetle, bir hadisle genellemeler yaparak, biraz önce söylediğimiz özelden genele giden hal bu. Yani bir ayetle, bir hadisle, bize genellemeler yaparak bir takım çıkarımlarda bulunuyorlar. Yani o zaman ne yapacağız biz? O hadisin benzerlerini, o ayetin benzerlerini araştırıp bize başka neler var, bu anlamda neler söylenmiş, İslam alimleri bu konuda ne yorumlar yapmış, oralara da girip detaylı bir araştırma yapıp bir incelemeye girmek lazım. Yani şöyle bir benzetme yapacağım, teşbihte hata olmasın. Mesela bir ayakkabı alacağız, 10 tane mağaza geziyoruz. 10 mağazadan önce sosyal medyada girmediğimiz ayakkabı dükkanı kalmıyor. Yani giyeceğimiz bir ayakkabı ya da en fazla bize bu ayakkabıyı satan ne kadar kazık atabilir mesela? Atıyorum 3000 liralık ayakkabıyı bize 4'e satsa 1000 liralık yediğimiz haşa o kazık bize ne kadar zor gelecek? Yani telafisi mümkün mü değil mi? Ama bir insan bize Kur'an ve sünnet anlamında eğer bir yanlış yapıyorsa ya da ifadeyi yine aynı söyleyelim. Eğer öyle bir kazık atıyorsa bu ne kadar bir doğru bir şey? Şurada bir vazifeyi salmak da doğru değil. Yani ben onu dinledim, o yanlış söylediyse ben ne yapayım? Ha, böyle bir şey de söz konusu değil. Biz Allah işte efela ta'kilun, efela tetefekkerun, efela tezekkerun ayetleri bunları anlatıyor. Yani tahkik çok önemli. Taklidin önüne geçmesi gerekiyor bu anlamda. Bu yine ayeti kerimedeki haliyle onlara neye iman ettikleri sorulduğunda atalarımızı üzerine bulduğumuz dine iman ettik derler buyuruluyor. Peki ayetin tamamı nedir? Diyor ki ya yanlış yoldalarsa. Yani biz sorduğumuz soruyu birkaç hoca efendiye sormadan, tek bir kişiden dinleyerek eğer hükmün o olduğunu. Bir diğeri de şu, herkes konuşuyor şimdi. Sosyal medya denilen o, tabii ben sosyalliğe bir ünlem koyarak söylüyorum bunu. O da tartışılır ne kadar sosyaldir ama o mecrayı kullanan birçok insan var. İlmiyle ehil olmayıp, feselu ehle zikir buyurulur Kur'an'da, ilmiyle ehil olmayıp birçok ifadeyi getirip bize din diye anlatıp örneklendirmeye çalışan insanlar var.
Evet.
Yani onlara karşı da çok tedbirli olunması lazım. İsmini vermeyeyim. Geçen bir video göndermiş gençlerden bir tanesi, hocam bakar mısınız diye. Dinledim. Ardında baktım birisi daha var orada. Allah Allah bu ne diyormuş dedim. Ona da bir tıkladım. Oradan onu da dinledim. Bir 10 dakika 15 dakikalık bir video. Hocam 15 dakikada 15 tane yanlış var. Yani ne ayet o konuyla alakalı, ne hadis o konuyla alakalı, ne ayetle hadisin muhtevası onu anlatıyor. Ne hani diyor ya çok meşhur bir hadise, ne keçi keçidir, ne kız kızdır, ne...
Bunun neresini düzelteyim?
Neresini düzelteyim? Yani orada gerçekten yani bizim bu mecrada duyduğumuz herhangi bir bilgi varsa ulaşabileceğimiz hocalarımız da var. Onlara da ulaşıp hakikatiyle doğruyu öğrenmeye çalışmamız
Eyvallah.
Gerekiyor.
Allah razı olsun hocam. Sizinle birlikte üniversite yıllarımızda Resulullah'ın İslam'a davet metodu Ahmet Önkal hocamızın kitabını okumuştuk.
Evet.
Buradan zaman zaman bu mevzuları konuşunca ben dinleyicilerimizi hatırlatıyorum. Bu kitabı dinleyicilerimiz edinsinler. İmkanları varsa bir hoca riyasetinde
Tabii.
yoksa da açıp okusunlar. Peygamber Efendimizin bu manada İslam'a davet metodu nasıldı ve biz nasıl yapmalıyız
tabii,
bu işi?
Tabii.
Buradan öğrenebiliriz. Tabii. Ahmet Önkal hocamızın
bu şey de
kitabı.
Çok önemlidir. Bizim Faziletler Medeniyeti kitabımız da çok önemli.
Evet.
Birebir örnekleriyle anlatır. Hı-hı. Yani aransın yeter ki hocam.
Eyvallah.
Bulmamak diye bir hadise
Eyvallah.
Yok
ya. Tarihselcilerin bizi vurduğu noktaları konuşmaya devam edeceğiz
Peki
hocam. 20 maddelik bir maddelerden bahsettiniz.
Evet, sizin de doktora 8'ini söyledik.
Evet. Doktora çalışmanız da zaten bu yönde bir şahıs üzerine çalışmıştınız.
Evet.
Dolayısıyla bir hadisçi olmanızın vermiş olduğu da bir birikim var. Dolayısıyla bu mevzulara da hakim biri olarak bu maddeler üzerinden konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Çok
Peki
çok
efendim.
Teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık.
Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Erhan Turan hocamla birlikte tarihselciliği konuştuk. İslam Tefekkür Ufku programında alem şumullük mevzusunu, prensibini konuşuyoruz. Bu prensip içerisinde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi bu konuları başlık olarak kitabını almış. Bizler de ayrıntılı bir şekilde hocamızla birlikte sizlerin istifadesine sunuyoruz. Tarihselciliği konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.